Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selam ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâsü'budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Sadakallahu lazim. Değerli abilerim, kardeşlerim, mübarek olan 80 sene manevi bir ömrü kazandıracak olan 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Öncelikle Rabbim hakkımızda hayırlı eylesin ve bu ayın feyzinden ve bereketinden en azami derecede de istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Üç aylar denince ibadet ayları, üç aylar denince akıldan ziyade kalbin, maddeden ziyade mananın öne çıktığı aylar. Öyleyse bu aya madem ibadet ayları diyorlar, biz de bugünkü nur sohbetinde ibadetin mahiyeti hakkında Üstad Risale'lerde neler söylemiş, ibadete nasıl bakmak lazım diye kısa bir ders yapacağız inşallah. Ta ki ibadete olan şevkimiz, ibadete olan gayretimiz daha ziyade olsun. Malayani dediğimiz şeylerden daha ziyade bertaraf olup vaktimizi ibadetin feyzine, ibadetin hakikatine harcayarak bu ayı karlı, sevaplı, verimli bir şekilde ne yapmak? Değerlendirip ahirete mal etmek. İbadetle ilgili olarak ustadın bazı tarifleri var. Mesela İşaratul İcaz'da diyor ki, ibadet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden de sakınmaktan ibarettir. Bir manası bu. İbadet Allah'ın emrini yapıp yasaklardan da kaçınmanın ismi. Genel manada ibadet dediğimiz zaman bu anlaşılıyor. Bu manaya göre ibadet hayatın her tabakasını kuşatıyor. Emre göre yaşayacak olan mümin, yasaklardan kaçacak olan bizler, bu emri uygulamak, yasaktan kaçmak hayatın her safhasında var. Yani sadece ibadet camide olmuyor. Sadece namaz, oruç olmuyor bu manaya göre. İbadet hayatımızın her aşamasında bulunuyor. Çünkü yememiz de emirle tayin edilmiş. Giymemiz de emirle tayin edilmiş. Gideceğin yerler de hep emirle tayin edilmiş. Bize bırakılmamış yani. Bizi yaratan Rabbimiz bizi yaratıp da ondan sonra kafanıza göre takılın dememiş. Bize bir rehber göndermiş. Bir önder göndermiş, bir örnek göndermiş ve onunla bir ferman bize göndererek bize hayatı nasıl yaşayacağımızı bildirmiş. Dolayısıyla biz hayatı onun bize bildirdiği ölçülerde yaşadığımız zaman o hayat hep ibadet oluyor. Hep ahirete mal oluyor. Ben mesela kafama göre değil de o emre göre giyinirsem, ben kafama göre, anlayışıma göre değil de Rabbimin rızasına göre gider, gezer, yer, içersem bütün bunlar ne oluyor? Hep ibadet oluyor. Hep ahirete mal oluyor. Demek Allah'ın emrini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadet ne yapıyor? Hayatımızın her tarafını kuşatıyor ve bu ibadetle biz imanı beslediğimiz zaman o iman bize tesir ediyor. O iman bize yön veriyor. O iman bizi inandığımız gibi yaşamamıza sebep oluyor. Eğer iman ibadetle beslenmese o zaman yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. Oysa biz inandığımız gibi yaşarsak o zaman o hayat rıza-i ilahiyeye medar oluyor. Yok, inandığımız gibi değil de yaşadığımız gibi inarsak o zaman iman riske girmeye başlıyor. İman O zaman tehlikeye girmeye başlıyor. Yine Üstad lemalarda ibadeti tarif ederken sadece namaz, oruç olarak ibadeti ele almıyor. İbadeti bir de menfi olarak musibetler, belalar, sıkıntılar da ibadettir, ubudiyettir diye farklı bir ubudiyet, farklı bir ibadet tarifi de ne yapıyor? Bize getiriyor. İbadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Yani hepimizin bildiği şeyler. Namaz işte, oruç, zekat, hac gibi müsbet manada olan emirleri ifa etmek ibadettir. Bir de ibadetin neyi var? Menfi kısmı var. O nedir? Hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zaafını ve aczini hissedip Rabbi Rahim'ine iltica kerane ne yapar? Teveccüh eder. Demek ki musibetler, belalar, sıkıntılar ne yapıyor? Bizi Allah'a yönlendiriyor. Aczimizi hissedip Ya Rab dememize vesile oluyor. Gafleti izal ediyor. Hakkı görmeye sebep oluyor. Bu da ne oluyor? İbadet. Yani hastalığa ibadet gözüyle bakmak. Musibete ibadet olarak bakmak. Hem onu sevdirecek, hem şekvanın, şikayetin kapısını kapattıracak, hem o hastalık, o musibetten istifade edip onun sevabını alıp zahmetini bıraktıracak. Ve insan için muazzam bir ticaret kapısını açacak. Yine Hastalar Risalesi'nde Üstad ne der gençler için? Mesela diyor bir kısım gençler ben hastalık münasebetiyle dua için geldiler diyor. Hastalanmış. Üstad da mübarek, duası makbul. Gidip de duasını alalım demişler. Üstad diyor ki baktım onlara diyor ve dedim size acımıyorum ki dua edeyim. Niye? Bak hastalık sizi uyandırmış diyor. Gözünüzü açtırmış. Hastalık size Allah dedirtmeye, ahireti düşünüp ibadete yönlendirmiş. Ben size ne dua edeyim? Sizin diyor emsaliniz sağlık, sıhhat, gençlik belasıyla diyor gaflete düşmüş. Allah'ı unutmuş. Ahireti unutup günahlara dalmış. Hakiki hasta onlar diyor. Ben size diyor acımıyorum. Onun için diyor hastalık görevini yapana kadar sabredin. Değil mi? Bak hastalığa bakış açısı. Musibete bakış açısı. Niye? Aczimizi tahrik ediyor. Aczimizi anlayıp anladığımız o acizliğin neticesinde Ya Rab dedirtiyor. Depremler olduğu zaman camiler doluyor değil mi? Deprem olunca camiler doluyor. Musibetler, belalar gelince herkes, Allah demeyenler bile Allah demeye başlıyor. Hani Necmi abi anlatırdı. Deprem oluyor. Deprem olduğu zaman adam hiç Allah demezken, ağzından salavat falan söylemezken o deprem esnasında Allah demeye, salavat okumaya başlıyor. Hanımı da diyor ki, bey sen böyle şeyler söylemezdin, ne oldu sana? Sus diyor, hanım bu zamanda söylenir bunlar diyor. Yani musibet, sıkıntı onu neye sevk ediyor? Allah demeye, Ya Rab demeye sevk ediyor. Yine 9. sözde Üstad farklı bir ibadet tarifi bize yapacak. Yine bu acizlikle ilgili bir hatıra anlatmıştı bir ilahiyatçı profesör. Ateist olan diyor bir profesör arkadaşım vardı diyor. Hanımı hasta olmuştu ve çaresi çok ender olan bir hastalıktı. Hastaneye gidiyor. Doktorlar diyor ki binde bir ancak tedavi olur bu hastalık. O hastayı ameliyathaneye götürürlerken o eşi de bahçeye çıkıyor. Dolanıyor. Dolanırken diyor birden diyor elimi diyor açmışım dua ediyorum gördüm kendimi. Ve şaşırdım. Hani ben inanmıyordum? Hani ben ateisttim? Oysa bak ona dua ediyorum. Ondan sonra diyor kendi kendime düşündüm. Ben ona dua etmeyeyim de kime dua edeyim ki? Ondan istemeyeyim de kimden isteyeyim ki? Şu anda benim gibi doktorlar da aciz. Bir şey yapamayız diyor. Bana ne lazım? Kadir-i mutlak lazım. Her şeye gücü yeten, sözü geçen biri lazım ki derdime derman olsun diyor. Duaya devam ediyor. Acizlik bunu yaptı değil mi? Acizini görmek ne yaptı? Onu Allah'a yönlendirdi. Hakikaten gençlik veya mal, mülk insana gaflet veriyor. Gaflet ibadete ihtiyaç hissettirmiyor. Firavunu firavun yapan bir özellik de bu. Bolluk içinde, servet içinde ne yapıyor? Allah'a tekebbür ile asi olur. Dokuzuncu sözde yine ibadetle ilgili. İbadetin diyor manası şudur ki, dergah-ı ilahide, Allah'ın manevi huzurunda abd, kendi kusrunu, acz ve fakrını görüp, kemali rububiyetin ve kudret-i samadaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Kul kendi acizini görecek, fakrını görecek, kusrunu görecek. Sadece kendisinin değil, diğer canlıların da, diğer mahlukatın da acizini, fakrını görecek. Ondan sonra ne yapacak? Kudret-i samadaniye, rahmet-i ilahiye önünde hayret ve muhabbetle secde edecek. Şimdi bu manayı açacak ustad. İnsanın fıtratıyla ne yapıyor? Esma-i ilahiyeyi birleştirip kainatta görünen bir hakikati görmemizi sağlıyor. Adeta buradaki acz, fakr ne yapıyor? Zıddiyet noktasında Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret, rahmetine hem ayna olacak, hem de onu bize gösteren bir göz olacak. Evet, burayı bir daha okuyoruz. Dergah ilahide abd, kul, kendi kusrunu, acz ve fakrını görüp ne yapacak? Kemal-i rububiyet ve kudret-i samadaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde edecek. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ubudiyeti ve itaati ister? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti var. Nedir rububiyet? Kainatı idare etmez. Kainatın içinde bizler varız. Bizlere ne lazımsa Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Rahmetiyle, kudretiyle, ilmiyle temin ediyor, inam ediyor, ikram ediyor. Yani nasıl ki bir devlet bir ülkeyi yönetir, ülkenin halkı vardır. Halka ne lazım? Yol lazım, okul lazım, hastane lazım. Bunu yapmak onun görevi. Yapar. Karşılığında ne ister? Vatandaştan itaat ister. Kanunlarına itaat etmesini ister. Cenab-ı Hak da rububiyetiyle bize ne lazım? Güneş lazım. Emrimize vermiş. Soba gibi. Ne lazım? Yağmur. Semadan indiriyor. Ne lazım? Bahar. Koca dünyayı döndürüyor. Baharı getiriyor. Kışın ölmüş kurumuş yeryüzünü ihya edip, yeniden ihya edip ağaçları süslendirip, odunlara meyve takıp bize ikram ediyor, bize ihsan ediyor. Bunun karşılığından bizden ne istiyor? Emirlerini tanımamızı. Emirlerine itaat etmemizi Rabbimiz bizden istiyor. İtaat etmesek o zaman ceza gerekiyor. Öyle değil mi? Yamyamların bile neyi var? Bir kuralı var. Uymadığın zaman ceza veriyor. Hangi ülke var ki hapishanesi olmaz? Hangi ülke var ki vatandaşından itaat istemez? En küçük bir devlet bile itaat isterken rububiyeti, saltanatı, bütün kainatı, mahlukatı ihata eden Rabbul Alemin bizden itaat istemez mi? Bizden kulluk istemez mi? Ona kulluk eden, ona itaat edene mükafat, isyan edenlere mücazat etmez mi? 10. sözün 1. hakikatinde ne yapıyor? Bunu anlatıyor. Madem rububiyetin saltanatı neyi istiyor? İtaat istiyor. Kulluk istiyor. O rububiyetin kutsiyeti de, paklığı daha ne ister? Abdin kendi kusurunu görüp istiğfar ile Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalalatin efkar batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, Subhanallah ile ilan etmesini ister. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kutsiyeti var. Rububiyetin kutsiyeti. Öyle işler yapıyor ki eksiksiz, noksansız, mükemmel. Bunu nasıl göreceğiz? Nasıl müşahit olacağız? Şahit. Kendi eksikliğimizi göreceğiz önce. Kendi noksanımızı göreceğiz. O bizim noksanımız ona ayna olacak. Karanlığın ışığa ayna olması gibi, acının tatlıya ayna olması gibi, hastalığın sıhhate ayna olması gibi. Zıddiyet noktasında ne olacak? Bizim aczimiz, bizim kusrumuz Rabbimizin kutsiyetini, subhaniyetini anlamaya vesile olacak. Şimdi kul önce kendine bakacak. Ben kendime bakıyorum. Eksiğim var, noksanım var. Yaptığım işi bazen unutuyorum. Eksik yapıyorum, noksan yapıyorum, çirkin yapıyorum, bozuk yapıyorum, defolu yapıyorum, hile katıyorum vesaire. Bir de Cenab-ı Hakk'ın işlerine bakıyorum şimdi. Mükemmel, harika. Mesela beni öyle yaratmış ki bütün azalarım yerli yerinde, en güzel şekilde. Yani şu burnumu elime alsam, buradan daha güzel bir yer bulamam koymak için. Veyahut da bir kuşa baksam, gözüyle, pençesiyle, kanadıyla her şey mükemmel. Bir kutuplarda yaşayan, buzların içinde yaşayan bir kutup ayısına baksan her şeyle mükemmel. Tam oraya göre yaratılmış, tanzim edilmiş, teçhiz edilmiş. Sıcakta yaşayan sıcakta pişmiyor, soğukta yaşayan soğuktan donmuyor. Denizin içinde yaşayanlar oraya göre tanzim edilmiş, öyle değil mi? Verilen cihazlar oraya göre mükemmel, harika. Şimdi bu harikalık neyi gerektiriyor? Subhanallah demeyi gerektirir, değil mi? Şimdi ben kendi işlerime, siz kendi işlerinize baktığımız eksiklik ve noksanlıklarımızı gördükten sonra hemen kafamızı kaldırıyoruz, Rabbimizin icraatine bakıyoruz. Yeryüzündeki fiillerine bakıyoruz. O fiillerin güzelliğini, mükemmelliğini görüyoruz. Subhanallah diye takdis ediyoruz. İşte ibadet. Namazın içinde geçmiyor mu bunlar? Subhaneke, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Namazın diyor özünü teşkil ediyor bunlar. Çekirdeğini teşkil ediyor. Esasını teşkil ediyor, değil mi? Şimdi bak ibadet. Ne yapıyor? Fıtratımızdaki aczi alıyor, kusuru alıyor, noksanlığı alıyor. Bundan Cenab-ı Hakk'ın subhaniyetine intikal etmemizi, o subhaniyeti görüp Subhanallah ile ilan etmemizi ne yapıyor? Bizden istiyor. Sonra burada üç tane örnek veriyor. Bütün esmayı buna kıyas edebiliriz. Rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki rububiyetin kutsiyeti Subhanallah ile tesbih edip Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmeyi gerektiriyordu. Peki o rububiyetin kemali kudreti var bir de. Noksansız bir kudret. Bütün kainatı kuşatan bir kudret var. Bu kudret neyi istiyor acaba? Neyi görmemizi bizden istiyor? Neyi bilmemizi bizden istiyor? Bu kudretin azametini görmek için de ne gerekiyor? Abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i samadaniyenin azamet-i asarını görecek. Kendi acizimizi bir göreceğiz. Gözle görmediğimiz bir mikroba yeniliyoruz, değil mi? Virüs diyorlar, bakteri diyorlar, öyle değil mi? Ne yapıyor? Bizi çam gibi böyle yatağa seriyor mu, sermiyor mu? Değil mi? Hiç gözle görmüyorsun. 100.000 defa büyüt, diyelim ki nokta gibi görüyorsun. Ama ona yeniliyoruz, ona mağlup oluyoruz. Elsiz bir yılan, gözsüz bir akrep bizi korkutuyor, bizi ürkütüyor. Bizi kaçırtıyor. Şimdi şuradan bir yılan çıksa hepimiz ayağa kalkarız. Öyle değil mi? Kalkar mıyız? Korkar mıyız? Aciziz çünkü. Güçsüzüz çünkü. Bir kediyle dövüşemeyiz yani. İşte bunu görün diyor. Bu aczinizi görün. Gördükten sonra ne yapın? Şöyle kafanızı kaldırın. Şöyle bir semaya bakın. Öyle bir kudret var ki, öyle bir kudret var ki güneşi bize soba yap. Bütün mahlukatı hizmetimize vermiş. Emrimize vermiş. Öyle değil mi? Bütün mahlukat. Denizler bize hizmet ediyor. Balıklar bize hizmet ediyor. Bütün bitkiler bize hizmet ediyor. Bütün hayvanlar bize hizmet ediyor. Öyle bir kudret ki diyor, milyar değil, trilyonlarca yıldızları sapan taşı gibi çeviriyor. Boşlukta tutuyor, düşürtmüyor. Odunsuz, gazsız, kömürsüz yakıp söndürmüyor. Böyle bir kudret bizim aczimizle görünecek. Onu görüp, onu müşahede ettikten sonra Allahu Ekber diyerek secde edeceksin. Her şeyi bana itaat ettiren Rabbime ben de itaat ediyorum. Her şeyi benim emrime kudretiyle veren Rabbimin hizmetine giriyorum diye Allahu Ekber deyip rükuya, secdeye gitmek bizim görevimiz oluyor. Kul olarak bizden istenen şey oluyor. Evet, kudreti samadaniye ne yapıyor? Öyle bir kudret ki hiçbir şeye muhtaç değil. Ama bütün yaratılan her şey o kudrete nedir? Muhtaç. İşte bunu aczimizle, aczimizi görüp hissetmekle ne yaparız? Bu kudretin azametini görüp müşahede ederiz. Ondan sonra geliyor o rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmetine. Cenab-ı Hakk'ın nasıl kudreti, azameti var, bir de rahmetinin nihayetsiz neleri varmış? Hazineleri varmış. Sonsuz rahmet sahibi o Rabbul Alemin. Bunu nasıl göreceğiz? Bunu nasıl müşahede edeceğiz? Bunu da fakrımızı, ihtiyaçlarımızı görüp, o ihtiyaçlarımıza elimizin yetişmediğini görüp, ondan sonra öyle bir rahmet sahibi var ki ummadığımız yerden bize rızıklar veriyor. Bunu görünce de işte o rızıklar nereden geliyor? Rahmet hazinesinden geliyor. İşte o zaman bu rahmet hazinesi de bizden ne ister? Elhamdülillah ile ona hamd etmeyi, ona teşekkür etmeyi ne yapar? İcap eder, değil mi? Evet. Şimdi bakalım ihtiyaçlarımıza mesela. Güneşe ihtiyacımız var mı? Var değil mi? Yani yarın çıkmasa hayatımız ona bağlı. Yağmura ihtiyacımız var mı? Bahara ihtiyacımız var mı? Baharın gelmesi için dünyanın dönmesi lazım. Kim döndürecek? Güneşi kim bize musahhar edecek? Gıdalara ihtiyacımız var. Suya ihtiyacımız var, öyle değil mi? Her şeyden önce bak havaya ihtiyacımız var. Devamlı teneffüs ediyoruz. Ama rahmete bakın ki en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi en kolay, en rahat ve en bol bir şekilde ne yapmış? Bize ihsan etmiş. İşte hava bak. Nereye gidersen orada hava var. Öyle değil mi? Nereye gidersen orada hava var. Hiç zahmetsiz, hiç eziyetsiz, en kolay bir şekilde teneffüs ediyorsun. Suya insanın 4 saatte, 5 saatte, 3 saatte ihtiyacı var. İhtiyaç duyduğun zaman işte bir bardakla alırsın, içersin. Cenab-ı Hak havayı bize verdi. Dese ki, kulum havayı almak da sana ait olsun. Akşama kadar işimiz ne olurdu? Hava almak. Şimdi diyelim havayı böyle elle doldurdum, teneffüs etmem lazım. Bir şey hani nasıl bardakla su içiyorum ya. Havayı da öyle alsam mesela. Ne olacak? Akşama kadar işin hava almak olur yani. Başka şeyle meşgul olamaz. Ama bak burnunun dibinde. Hemen alıyorsun. Zahmetsiz, eziyetsiz. Bu rahmettir yani bizim için. Ummadığımız yerden diyor. Beklemediğimiz yerden rızık veriyor. Arının zehiri var. Vurduğu zaman gözünü şişiriyor. Zehirlip öldürdüğü oluyor. Ama aynı yerden en şifalı, en tatlı balı bize yediriyor. Odunların içinden ne çıkartıyor? Elma çıkartıyor, muz çıkartıyor, kiraz çıkartıyor. Efendime söyleyeyim, enva çeşit nimet çıkartıyor. Kan ve fışkı içerisinden sütü çıkartıp bize ikram ediyor. Bunlar ne? Rahmet. İşte bu rahmet neyi istiyor? Kulun ihtiyacını görmesini istiyor. Yani ben bunlara muhtacım. Muhtacım ama alacak, onu yapacak bir gücüm yok. Ama bir rahmet var ki karşılıksız ikram ediyor, inam ediyor. Evimizde elektrik kullanıyoruz. Ay sonu fatura gelmese, fatura geliyor, ödemese kesiliyor. Su kullanıyoruz. ödemediğin zaman kesiliyor. Cenab-ı Hak kullandığımız güneşe bir fatura yollasa bize, değil mi? Ne kadar büyük bir fatura gelir. Çünkü diyor güneşin bir günlük masrafı ne kadar? Dünyanın dağları kadar kömür yığını. 1000 tane dünya kadar odun yığını, dünyadaki denizler, okyanuslar kadar da gaz lazım ki sadece bir günlük masrafı. Bunu kim karşılar? Faraza karşıladık, nasıl faturasını öderiz? İşte ne yapıyor? Rahmet hazinesinden bize inam ediliyor ve ikram ediliyor. Demek namazın efali ve akvali bu manaları tazammum ediyor ve bunlar için tarafı ilahiden ne yapılmış bize? Emredilmiş. Namaza bakın iskeletine, hep bunlar var. Elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah kelimeleriyle namaz donatılmış. Niye? Çünkü bu manaları ifade ediyor. Biri kudreti, biri sübhaniyeti, biri rahmeti. Ona aynı oluyor. Onu gösteriyor. Biz de o kudrete, o rahmete muhtacız. Dolayısıyla onun huzuruna çıkıyoruz ve onu bu isimlerle yad edip kulluğumuzu ilan ediyoruz. Yine üçüncü nüktede ne yapacak? Bakın, namaz öyle bir özellik verilmiş ki bütün ibadetin envanı kendinde toplamış. Cenab-ı Hak nasıl kainatı küçültmüş insan şeklinde, insan onun bir numunesi gibi yaratılmış. Bütün Kur'an'ı ne yapmış? Fatiha'da toplamış. Bütün ibadetin envanı da ne yapmış? Namazda toplamış. Ne kadar ibadet çeşidi varsa namazın içinde onun bir örneğini koymuş. Niçin? Çünkü kainat insan için, insan ibadet için, ibadet dediğimiz zaman da namaz. Şimdi bakalım ne diyor? Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musagarıdır. Küçültülmüş bir numunesi, kopyası. Kainatı küçültmüş, insan olmuş. Fatiha-i Şerife de Kur'an-ı Azimuşan'ın bir timsali münevver. Fatiha da Kur'an'ın nurlu bir misali. Kur'an'da ne var? Cenab-ı Hak Fatiha'da ne yapmış? Onu toplamış. Namaz dahi bütün ibadetin envana şamil bir fihristeyi nuraniyedir. Namaz dahi bütün ibadetlerin özünü kendinde toplayan bir nedir? Nurani bir fihriste. Hem insanın ibadetleri hem diğer canlıların ibadetlerini ne yapıyor? Namaz içinde bulunduruyor, barındırıyor. Mesela biz oruç tutarız değil mi? İbadet. Namazda var mı? Var. Namazda yiyip içemez. Nasıl ki oruçluyken yiyip içtiğin zaman oruç bozulur, namazda da yiyip içtin mi ne yapar? Namaz bozulur. Bak ne yapıyor? O hüküm bize oruçtan haber veriyor. Namaz kılarken nereye döneriz? Kabe'ye. Neden haber eder Kabe? Haçtan haber eder. Değil mi? Umre, hac. Onu hatırlatır. Namazda Kur'an okuruz. Namazda tesbih var. Namazda zikir var. Normal günlük hayatımızda evrat dediğimiz, ibadet dediğimiz şeylerden hep ne yapıyor? Haberdar ediyor. Onların birer numunesini taşımış oluyor. Yine namazda kıyam var mesela. Ayakta durarız. Neyi ifade ediyor bu? Bütün nebatatın ibadet şeklini temsil ediyor insan. Çünkü insan nedir? Mümessil. İnsan nedir? Müşahit. Bunlar görevlerimiz yani. Allah'ın bizden istediği vazifeler. Nasıl ki okulda mesela bir sınıf var, sınıfın bir başkanı. Eskiden mümessil derdik değil mi? Şimdi başkan diyorlar. Mümessil. Mümessil nedir? Sınıf adına gidip konuşan, sınıfın derdini, problemini gidip idareye arz eden kimse. Mümessil. Biz neyin mümessiliymişiz? Bütün mahlukatın mümessili, temsilcisi. Onlar da ibadet ediyor. Onlar da Subhanallah diyor. Onlar da Elhamdülillah diyor ama şuursuzca diyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ama ne yaptıklarının farkında değiller. Bize Allah şuur vermiş. Biz bu şuurla onların yaptığı o işlere bakıyoruz. Onların tesbihini, onların hamdini, onların ibadetini kendi ibadetimizle beraber ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'a arz ediyoruz. Ona takdim ediyoruz, değil mi? Mesela tahiyyata oturduğumuz zaman okuduğumuz ettahiyyatu lillah nedir? Miraç'ta Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hak'la karşılaştığı zaman söylediği şeydir, değil mi? Yani Miraç'ta bütün kainat adına, mahlukat adına mümessil olarak Cenab-ı Hakk'a gidiyor Peygamberimiz. Ve ona hitap olarak ne diyor? Ettahiyyatu lillah. Yani bütün kainatın, bütün mevcudatın yaptığı hamdi, tesbihatı sana takdim ediyorum. Çünkü sen ona layıksın. E şimdi biz de neyiz? Mesela namaz bizim de neyimiz? Miracımız, değil mi? Namaz müminin neyi? Miracı. E dolayısıyla biz de namazda ne yapıyoruz? Bütün mahlukatı temsil ediyoruz. Şimdi ayakta durduk, kıyamdayız. Arkamızda kim var? Bütün nebatat, öyle düşüneceğiz. Onların yaptığı tesbihatı kendi ibadet ve tesbihatımızla Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Rükuya gittiğimiz zaman bütün hayvanatı temsil ediyoruz. Rükû vaziyetindeki hayvanları temsilen biz rükûya gidiyoruz ve bütün hayvanat cemaat gibi sanki bizim arkamızda biz onların imamı Cenab-ı Hakk'a ne yapıyoruz? Onların yaptığı o ibadeti takdim ediyoruz, arz ediyoruz. Secdeye gittiğimiz zaman secde vaziyetindeki mahlukatı temsil ediyoruz. Tahiyyata oturduğumuz zaman ne yapıyoruz? Dağları, taşları temsil ediyoruz. Onların tesbihatını, onların ibadetini kendi ibadetimizle Rabbimize arz ediyoruz. Bak ne kadar muazzam görevimiz varmış. Ne kadar muazzam vazifelerimiz varmış. Namaz bir yük değilmiş. Namaz ulvi bir vazifenin ifasıymış. Namaz Rabbul Aleminin davetine icabet edip bütün mahlukat adına onun huzuruna çıkıp onunla sohbet etmekmiş. Hani yük görüyorlar ya bazı insanlar, borç gibi. Yani ya kılalım da çıksın aradan gibi. Borç gibi değil, ulvi bir vazifenin mümessili olarak, ulvi bir vazifeyi ifa etmekle görevli olarak kendimizi görüp onu ifa edeceğiz. Yoksa ibadet bir angarya gibi olur. İbadet bir yük gibi olur. İbadet ileriye atılan bir şey olur. İbadet sonra da yapsak cinsinden bir şey olur. Oysa ibadet bizim olmazsa nelerimizdir? Olmazlarımızdır. Evet, namaz dahi bütün ibadetin envana şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir haritayı nedir? Kutsiyedir namaz. Böyle bir ulviyeti var. Böyle bir yüksekliği var. Şimdi işaret-ül icazda da yine ne yapıyor? İbadetin gerekçelerini burada bayağı sayıyor. Allah bize ibadeti emretmiş. Peki niçin emretmiş? Niçin ibadet edeceğiz? Diye onlara da burada ne yapıyor? Hakikaten çok güzel cevaplar veriyor. Burada ayette ya eyyühen na'sübudu bize ibadeti emretti. Şimdi kul da niye ibadet edeceğiz? Yani ibadet etmenin gereği ne? Dediği zaman Rabbekumullezî halakakum diye cevap veriyor. Ve bu ayette şöyle birkaç madde sıralanıyor. Bunları da yine paylaşalım. Niye ibadet ediyoruz? Neden ibadet ediyoruz? Gerekçesi ne? Hani böyle mahkemelerde bir karar verilir ya, arkasından da kararın gerekçesi açılır, açıklanır. Yani biz bu kararı şu gerekçeden dolayı verdik. Burada da böyle, bu mana var. İbadeti emrediyor, arkasından da niye ibadet edeceksiniz? Gerekçesi ne? Değil mi? Şimdi bakın, ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine vasıl olasınız. Birinci gerekçe bu. Takva biliyorsunuz Allah katında en yüksek değerdir. Allah insanları takvasına göre ne yapar? Değer verir, kıymet verir. Hiç kimsenin malına, mülküne, cismine göre değer vermez, kıymet vermez. Allah katında cismimizle değil, Allah katında malımızla değil, Allah katında takvamızla biz üstünüz. İşte düşünün, bir Habeşli köle olan Bilal-i Habeşi. Hiçbir şeyi yok. Tamamen köle, siyah zenci biri. Ama Allah'a ibadet etmiş. Takvası var. Öbür tarafta Ebu Cehil. Eşrafı Kureyş'ten. Zengin, bilgili, şöyle böyle. Allah katında değere girdikleri zaman biri âlâda, biri esfelde. Birini âlâya çıkartan takvası, Allah'a bağlılığı, kulluğu, öbürünü aşağıya indiren Allah ile olan münasebetini kesmiş olması. Şimdi biz de Allah katında bir değerimiz olsun ister miyiz? Allah katında güzel bir makamımız olsun ister miyiz? Hepimiz isteriz deriz. Öyleyse ibadet edin. Çünkü ibadetle oraya gidilir. İbadetle o makama, o mevkiye ne olur? Vasıl olunur. Bir gerekçe bu yani. İbadete bir gerekçe. Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva denen mertebeye, makama ne yaparsınız? Vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki ne yapmış? Arzı size döşek yapmış. Semayı binanıza dam yapmış. Evin çatısı gibi. Semayı evimize ne yapmış? Çatı yapmış. Güneşi ne yapmış? Bak avize gibi, lamba yapmış. Öyle değil mi? Bulutlara ne yapmış? Sucu, saka. Yeryüzünü ne yapmış bize? Yemyeşil, canlı bir halı. Bak şu anda halı üzerinde oturuyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak çiçeklerle yemyeşil, canlı bir halı ayağımızın altına sermiş. Ondan sonra sütleri, ondan sonra balları, ondan sonra enva çeşit nimetleri bize ihsan etmiş, ikram etmiş. Ama bunlar öyle sıradan nimetler değil. Çok değerli, çok kıymetli nimetler. Mesela göz vermiş. Hiç kimse 10 tane arabaya gözünü değişmez mesela. 100 tane araba da verseler değişmeyiz. Gözsüz arabayı ben ne yapayım değil mi? 100 tane araba verseler bir gözü vermeyiz. Bu kadar kıymetli nimetler vermiş. Bunlara mukabil ne istiyor bizden? Şükretmek. O nimetleri ondan bilmek ve onun razı olduğu yerde kullanmak. Şükrün ölçüsü bu. Şükreden biri olmak ister miyiz şimdi? Elbette olmak isteriz. Peki şükreden bir kul olmak için ne lazım? Önce Allah'ı tanımak lazım. Ondan sonra ona itaat etmek lazım ki şükreden olasın. Yani Allah'ı bilip de dediğini yapmadığın zaman şükreden biri olamaz. Öyle değil mi? Mesela bir arabayı aldığın zaman araba niçin yapılmış? Orada kullanırsan maksatlıdır, gayelidir. Yoksa yerinde kullanmadığın zaman nedir? Ona bir hakarettir. Onu tahfif etmektir. İlacı aldığın zaman kullanırsan şifa bulursun. Yemeği yediğin zaman doyarsın. Yani şimdi gözü verenin rızasında kullandığın zaman senden razı olur. Hayatı verenin razı olduğu yerde hayatı kullanırsan senden razı olur. Yoksa Allah bana hayat vermiş, verdiği hayatla ona isyan ediyorum. Allah bana göz vermiş, verdiği gözle ona asi oluyorum. Bakma dediği şeye bakıyorum. Şimdi bu şükür olur mu? Böyle yapan şükreden olur mu? Olmaz. Öyleyse şükreden olmak için ne lazım? Nimetleri ondan bilmek, ondan sonra onun razı olduğu şekilde ne yapmak? Kullanmak lazım. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mabut ve halikiniz yoktur. Evet, dersin başında söylemiştik. Ne demiştik? İbadetle iman. İman ibadetle takviye edilmezse ne oluyordu? İnsan inandığı gibi yaşayamıyordu. Yaşadığı gibi inanmaya başlıyordu. Yaşadığı gibi inanmaya başlayan bir insan da şirke düşüyor, dalalete düşüyor. Günahı günah görmeme, günahı hafife alma. Ne olacak? Hangi asırda yaşıyorsun? Demeye başlıyor. Bu da imanı riske sokuyor. İman bizi nereye götürüyor? Cennete. Bu değerin ne yapılması lazım? Korunması lazım. Muhafaza edilmesi lazım. İmanı ne koruyor? Ne muhafaza ediyor? İbadet. Öyleyse imanı muhafaza etmek için ne yapıyoruz? Biz ibadet ediyoruz. Ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetine de vesiledir. İbadet hem dünya hem ahiret saadetine de ne oluyormuş? Vesile ve vasıta oluyormuş. Dünyada da insanı huzurlu ediyor ibadet. Dünyada da insanın insan gibi yaşamasına sebep oluyor ibadet. İbadet olmayınca günahlar devreye giriyor. Günahlar kalbi karartıyor. İnsanın maddi hayatını da, maddi saadetini de, sıhhatini de bozup dünyasını başına cehennem yapıyor. Üstad gençlerle ilgili ne diyordu bu manada? Gidin diyor hapishanelere, gidin meyhanelere, gidin hastanelere bir bakın. Ekseriye ne göreceksiniz? Gençlerin gençliğini suistimal etmesini göreceksiniz. Allah yolunda kullanmamış gençliğini. Helal dairede yaşamamış. Ne yapmış? Haramlara girmiş. O haramlar ne yapmış? Onun dünyasını da cehennem yapmış. O gençliğin taşkınlıklarıyla nereye düşmüş? Hapishaneye. O gençliği suistimal etmekle nereye düşmüş? Hapishanelere. Sıkıntıdan gelen problemlerden başka sıkıntılara düçar olmuş. Evet. Öyleyse ibadet ne yapıyor? Bizi bunlardan da koruyor. Bunlardan da muhafaza ediyor. Hem dünya hem ahiret saadetine vesile vasıta oluyor. Yine ibadet hem dünya hem ahiret işlerini tanzime sebeptir. İbadet yine ne yapıyor? Hem dünya hem ahiret işlerini tanzime sebep oluyor. Nizama sebep oluyor. İntizama sebep oluyor. Düzgün ve düzenli bir hayat yaşamaya sebep oluyor. Asker gibi yani. Biz de Allah'ın askeriyiz. Askerin yat saati belli, kat saati belli, çarşıya çıkacağı zaman belli. Her şey nizamlı, intizamlı. Kulun da öyle, öyle değil mi? Kulun helali belli, yiyeceği belli, içeceği belli, giyeceği belli, nereye gideceği, ne yapacağı, hepsi belli. Ya tırnağını nasıl keseceği bile belli, öyle değil mi? Nizamlı oluyor hayat. İntizamlı bir hayat. Yani keşmekeş, karamsarlık yok müminin hayatında. Niye? Her şey açık, belli. Nereye, ne zaman, ne yapacak her şey belli. Ama bu olmayınca keşmekeş, karamsarlık, ümitsizlik, efendime söyleyeyim böyle nasıl yaşayacak, niye yaşayacak, olumsuzluklarla dolu oluyor. Demek ki ibadet bizim dünyevi ve uhrevi işlerimizi tanzime de sebeptir. Şahsi ve nevi kemalata da vasıtadır ibadet. Şahsi ve nevi kemalata da vesile oluyor. Güzel huylar, güzel ahlaklar neyle kazanılıyor? İbadetle. Şimdi bakın, ibadet yapanda haya vardır. İbadeti olanda edep vardır. İbadeti olanda güzel ahlaklar vardır. Çünkü Allah onları emrediyor. Adamın ibadeti yoksa, Allah'la kopuksa, hayatında her türlü haram, her türlü günah, her türlü olumsuzluk vardır. Öyle değil mi? İnsanların en ahlaklısı kimdir? Allah'tan en çok korkan başta peygamberler. En ahlaksız insanlara bakın. Allah'la irtibatı hiç olmayan insanlar. En zalim insanlara bakın. Allah'la bağı kesik olan insanlar. En adil insanlara bakın. En hayalı, en edepli insanlara bakın. Peygamberler, evliyalar, asfiyalar. Yani ibadet yolunda olanlar. Zalimler, facirler, gaddarlar, fenalar, kötüler bakın. Hiç Allah ile bağı ve irtibatı olmayan insanlar. Demek ibadet bize ne yapıyor? Kemalatı da, güzel ahlakı da, ulvi seciyeleri de kazandırıyor. Ve ibadet Halık ile abd arasında nedir? En ulvi bir rabıta, en ulvi bir bağdır. İbadetle onun huzuruna çıkıyorsun. Dergahına çıkıyorsun. Allah'a muhatap oluyorsun yani. Öyle değil mi? Yani şimdi bir cumhurbaşkanı bizi davet etse, huzuruna çıksak. Bir şeref değil midir? İnsan mesela askerde bir yüzbaşının postası oluyor, hava atıyor öbürlerine. Yüzbaşının postasıyım diye. Binbaşının olsa biraz daha havası atıyor. Bir paşanın postası olsa havası daha farklı oluyor. Yani namazla, ibadetle Rabbimiz bizi huzuruna çağırıyor. Bizi huzuruna kabul ediyor. Bizi dergahına kabul ediyor. Ve biz namazla onun huzuruna çıkıyoruz. Onun kelamını okuyarak adeta onunla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Ve böyle ulvi bir şeref kazandırıyor bize ibadet, ubudiyet. Allah ile bağ kuruyor. Hani Ustad 23. sözün başında der ya mesela, iman bir intisaptır der değil mi? O intisapla ne yapar? Mümin şeref kazanır. O iman bizi Allah'a intisap ettirir. O intisapla bir şeref kazanır, cennete layık bir hale gelir. Küfür nedir? İnsanın Allah ile bağını kesen bir şeydir. Allah ile bağı kesilen bir şey, bir kimse esfeli safiline diyor, düşer. Bak, ibadet de nedir? Bir intisap. Seni Allah'a intisap ediyor, Allah ile bağlıyor. Ondan sonra ibadet fikirleri sani hakime çevirtmek içindir. Bu da önemli. Çünkü biz esbab dünyasındayız. Gözümüzü sebeplerle açıyoruz, sebeplerle büyüyoruz. Sebeplerin arkasında olan kudrete, rahmete ne yapamıyoruz? İntikal edemiyoruz. Sebeplerin arkasında kudreti, rahmeti görmek neyle oluyor? Ancak ibadetle oluyor. İbadet, insanın fikir ve düşüncesini Allah'a çeviriyor. Kainata Allah adına bakmayı netice veriyor ibadet. İnsan Allah adına bakıyor. Allah adına bakınca o ilim oluyor, o fazilet oluyor, o marifet oluyor. Allah adına bakmayınca, esbab adedine bakınca o dalalet oluyor. O gaflete vesile oluyor. İnsanın kalbinin kararmasına yol açıyor. Peki nasıl bakacağız Allah adına kainata ve olaylara? İbadetle. İbadet ne yapıyor? Bizi bu manada esbabı bir perde olarak görüp o perdenin arkasındaki Allah'ın kudret ve rahmetini görmemizi vesile yapıyor. Ahiret diyor kudret dünyası. Dünya hikmet dünyası. Ahiret kudret dünyası olduğu için orada sebepler yok. Orada bal yemek için arı yok. Orada süt içmek için inek beslemiyoruz. Cenab-ı Hak rahmetinden ne yapıyor? Sütten ırmaklar, baldan ırmaklar halk ediyor. Ama bak dünyada bal yemek için arı lazım, süt içmek için koyun, inek lazım, meyve yemek için ağaç lazım. Şimdi esbab ön planda, imtihan gereği, hikmetin gereği böyle. İşte iman ve ibadet ne yapıyor? Esbabı cam, saydam cam gibi yapıyor bizim dünyamızda. Veya tül perde gibi. Baktığın zaman arkayı gösteren, arka tarafı görmeye engel olmayan bir şey oluyor bizim dünyamızda. Ama ibadet olmayınca sebepler buzlu cam gibi veya kalın perde gibi oluyor. Şimdi şu kalın perdeleri çeksek, baktığın zaman dışarıyı göremiyorsun. İşte müminin nazarında sebepler saydam cam gibi olacak diyor. Baktığı zaman öbür tarafta rahmeti görecek. Allah'ın kudretini görecek. İlmini ve iradesini görecek. Ama biz sebepler içinde büyüdüğümüz için bir de eşyaya isimler takıp rahmetten gelen feyzi bereketi o isimlere verdiğimiz için gafletimiz daha çok artıyor. Mesela Napolyon kirazı diyoruz. Washington portakal diyoruz. İşte Hollanda ineği diyoruz. İsim takıyoruz. O bereket, o feyz ve rahmeti o isimde öldürüyoruz, boğuyoruz. Bu kiraz niye tatlı? Napolyon. Bu portakal niye böyle sulu? Washington. Bu inek niye 30 kilo süt veriyor? Hollanda cinsi. Ne oldu? İyice esbab kalınlaştı. İyice Allah'tan uzaklaşıp, iyice sebepte boğuldu. O zaman nasıl şükredecek bu insan? Nasıl Subhanallah diyecek? Nasıl Elhamdülillah diyecek, değil mi? Diyemeyecek. Bu sefer o gaflet onun dalaletine sebep olacak. Ama ibadet ne yapıyor? Zihinleri, fikirleri, düşünceleri Allah'a çeviriyor. Kainata esbab olarak değil, Allah'ın rahmeti, kudreti, ilmi ve iradesi noktayı nazarından bakmamızı, baktığımız zaman da Subhanallah, Elhamdülillah, maşallah demeyi netice veriyor. Onun için de manayı harfiyle, mana ismiyle değil, manayı harfiyle bakmak. İşte o manay harfiyle bakınca, onun adına bakınca o baktığın şey ibadet oluyor. Esbab hesabına baktın mı dalalet oluyor. Niye isminin başında profesör olan birçok insan dalalettedir? 30. sözde diyor yani, kainata Allah hesabına bakamıyor. Esbab hesabına bakıyor. Kalbinde kainattaki hakikatleri tasdik edecek bir musaddık kalmamış. Bir nur kalmamış. Dışarıdan mutlak hikmet gelse, içeride diyor abesiyete inkılap ediyor. Onun için binlerce felsefeyi, fenni bilse de yine eçheldir diyor. Yine cahildir diyor. Ama iman ne yapıyor? Dışarıdan gelen nurları tasdik ediyor. Musaddık olarak onu tasdik ediyor. Amenna diyor ve o gözle bakınca ne yapıyor? Onu görüyor. Ve onu gösteriyor. Evet, ibadet fikirleri sani hakime çevirtmek içindir. Abdin sani hakime olan teveccühü itaat ve inkiyatını intac eder. Bakın şimdi kainata Allah hesabına bakıyoruz. Bakalım şimdi, düşünelim, tefekkür edelim. Her şeyin ona itaat ettiğini görmeyecek miyiz? Zerrelerden yıldızlara kadar, güneşlere kadar her şey kemali itaat ve musahhariyet içerisinde. Şimdi bunu gören insan, ey Rabbim her şey senin emrine musahhar, ben de musahharım demez mi? Her şeyin onu tesbih ettiğini gören bir insan Rabbini tesbih etmez mi? Her şeyi onun tasarrufunda bilen kendini başıboş görür mü? Başıboş bir hayat yaşamayı kendine amaç edinir mi? Elbette edinmez değil mi? Yani bu manada kainata bakan, onun kudretini, rahmetini bu manada gören bir insan, o da ne yapar? Allah'a itaat eder. Rabbine inkiyat eder. Rabbine itaat eden, inkiyat eden bir kul intizamı ekmel altına girer. Başıbozukluktan, abesiyetten uzak bir hikmetli, anlamlı, gayeli, hedefli bir hayat yaşar. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise kainat sayfalarında parlayan sanat nakışlarıyla tebarruz eder. Yine şöyle 5 dakikamız var. Onu da ibadetin özü ve ibadetin esası olan ihlasa bağlıyor üstad. Şimdi ibadet bu kadar önemli bir şey. İbadet bizim için adeta olmazsa olmaz olan bir şey. Şimdi bu ibadeti de ibadet eden, bu ibadeti de canlı yapan nedir? İbadetin ruhu da diyor ihlastır. Yani şimdi benim ruhum benim cesedimden çıksa, bu ceset ne oluyor? İşe yaramıyor. El, göz, ayak artık fonksiyon ifade etmiyor. Gören göz görmüyor, var ama görmüyor. Ayak var, yürümüyor. El var, iş yapmıyor. Niye? Ruh çıkmış cesetten. Cesetten ruh çıktı mı et kemik oluyorsun. Bir kıymet ifade etmiyor. İbadetin içinden de ihlas çıktı mı o ibadet fayda vermiyor. O ibadet sayılan bu feyizleri kazandırmıyor. Peki ihlas nedir? İhlas da yapılan ibadetin sadece ve sadece Allah emretti diye yapılmasının adıdır. Yani namaz mı kılıyorsun? Rabbim emretmiş, kılıyorum. Efendime söyleyeyim, şunu yapıyorsun. Niye yapıyorsun? Allah emretmiş, yapıyorum. İbadetin diyor, iki tane olmazsa olmazı var. Bunlar olmadı mı, yaptığın fiil, iş, ibadet hüviyetini almıyor, kazanmıyor. Birisi ihlas. Allah emretti, onun için yapıyorum. İkincisi sadakat. Allah'ın emrettiği gibi yapacaksın. Mesela namazı Allah emretmiş. Tamam. Ben şimdi namazı kılıyorum. Allah emretti diye. Ama kendi kafama göre kılıyorum. Kurallarına uymuyorum yani. Diyorum ki mesela yazın Temmuz'da, Ağustos'ta oruç tutmak zordur. Ben kışın Ocak'ta tutacağım. Ne yapmıyor? Olmuyor. O zaman ne gerekiyor ibadet için? Bir, Allah emrettiği için yapılacak ama Allah'ın emrettiği gibi. Allah'ın istediği ölçü ve kurallar içerisinde yapılacak ki o ibadet olsun. Bu da sadakat oluyor. İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ile yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse o ibadet batıldır. Hikmetler, faydeler müreccih olabilir diyor. Tercihe yani sebep olabilir. İllet olamazlar. Zayıf insanlar vardır. Teşvik için ne yapılır? İşte şunu yaparsan şu kadar sevabı var gibi teşvik manasında söylenebilir. Ve şevki arttırmak, gayrete getirmek için vesile olabilir. Ama onlar illet yerine konulursa o zaman o ibadet ibadetlikten çıkar ve batıl olur. Faydeler, hikmetler yalnız müreccih olabilir, illet olamazlar. Kur'an-ı Kerim vakta ki ya eyyühen ne'su'budu emriyle insanları ibadete davet etti. Sanki lisan-ı haliyle insan da ne için ibadet yapalım dedi. İlleti nedir diye sorulan suale Kur'an-ı Kerim Rabbekumullezî halakakum ilahir cümlesiyle cevaplandırmak üzere sani'in vücut ve vahdetine dair burhanları zikretmeye başladı. İşte burada saydığı gerekçeleri sayarak bunlardan dolayı ne yapmanız lazım? İbadet etmeniz, Allah'a kulluk yapmanız lazım diye bunların gerekçelerini saydı. Evet, Rabbimiz bizleri bu ibadet aylarında ibadetten ayırmasın. İbadetleri gayretli, şefkli, zevkli bir şekilde yapmayı ve bu ayların feyiz ve bereketinden de azami derecede istifade etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Subhaneke la ilmene la ille ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahur davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.